Économie écologique. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dasınız. Herkese günaydın.
Günaydın.
Mehveş ve ben Serkan Ocak. Pelin bugün yok, Pelin Cengiz. İkimiz olacağız. Son zamanlarda her sabah kalktığımda böyle eskiden neler olmuş diye bir cep telefonuma sarılırdım. Artık nedense elim gitmiyor. Son dakika haberleri cep telefonuma geliyor. Gelmesin istiyorum çünkü... aldığımız bütün haberler yani ülkeyi daha da kaosa sürükleyen şeyler. En son işte Beşiktaş'ta şurada hemen yanı başımızda olan bu patlamanın şokunu atlatamadan Rus Büyükelçiliğindeki bu suikast oldu. Neler yaşıyoruz? Nereye gidiyoruz? Ülkenin gündemi gerçekten çok karışık. Ama biz burada Açık Radyo'da ekonomi ekolojik programında bütün bu yoğun gündemden satır aralarında kaçmasını istemediğimiz konulara fokuslanmaya devam ediyoruz. Yine çok önemli şeyler oluyor. Yine çevre meselelerinde geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracak şeyler yapılıyor, projeler yapılıyor. En son yapılanlardan bir tanesi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylandı. Validebağ'la ilgili bir mesele var. Validebağ'da biliyorsunuz bir süre önce orada inanılmaz yoğun bir protestolar vardı. Validebağ'ın imara açılmasıyla ilgili çok ciddi bir girişim oldu. Ama tüm bunlara rağmen yapılmak istenenler yine yapılıyor. Bugün programımızın birinci bölümünde bunu konuşacağız.
Validebağ'dan önce Trakya'daki ve, termik santral projeleri, nükleer santral projesi de var. Fakat öncelikli olan, ön plana çekilen bir termik santral şu anda belirlenen iki tane var. Aslında bunun geçmişi de şuna dayanıyor. 2009 yılında İstanbul'un sanayi bölgesinden çıkıp daha hizmet merkezli bir yer olması, bir bölge olarak planlanması gündeme geldi. Ve bundan sonra da işte çevreye yani Marmara'ya, Trakya'ya yaymak diğer sanayi tesislerini gibi bir plan geliştirildi.
Ve bu planı da 1/100.000'lik çevre düzeni planıyla oturttular aslında. Hep bunu söylüyoruz.
Evet.
Yani İstanbul'un bir gelişimi öngörülüyordu tabii ki. Böyle bir mega kentte gelişim olmamak imkansız. Ama bu gelişim kuzey-güney aksında değil. Aksine burada sanayileri daha da doğu batı istikametinde yaymak, işte bu üçüncü havalimanı projelerini de o tarafa almak aslında var da yani yapılmasının istenmemesi durumu söz konusu değil ama hemen şehrin içine değil. Dolayısıyla senin de söylediğin gibi doğu batı aksında bir yayılması söz konusuydu. Bu enerji üretim merkezlerinin de buralarda yapılması öngörülüyordu. Ama tabii yine yapılmak istenen yer Türkiye'nin en önemli doğa alanlarından.
İşte tarım alanı, orman alanı, bazılarında sit alanı durumu da var. Çünkü bir de enteresan olan şey şu, Marmara Ereğlisi de gündem. Mesela Marmara Ereğlisi'nde kömür rezervi de yok. Şarköy, Malkara, Trakya'nın başka yerlerinde planlar var. Vize mesela, Vize'de planlanan termik santral, Vize bir Sitaslov yeri bu arada. Yani Sitaslov'a başvurmak ve Sitaslov olmak için biliyorsun bir takım kriterler yerine getirmek lazım. Öyle sanayi bölgesi falan olmaz. Toprağın temiz olması lazım. Bir takım kriterleri var. Ama mesela sadece Sitaslov değil, bütün Trakya'nın, Trakya'da kurulması planlanan termik santrallerle beraber müthiş bir çevre kirliliği, insan halk sağlığını etkileyecek çok çok kötü sonuçlar doğuracağı konuşuluyor. Ve bu yüzden de aslında belediyeler de dahil olmak üzere Müthiş bir halkta hareketlilik var. Düzenli işte davalar zaten açıldı. Önce bir Danıştay'dan iptal geldi. Fakat sonradan tekrar plan değişikliğine karşı bir bilirkişi raporu hazırlandı. Fakat sonradan bu yıl sanki bunlar hiç olmamış gibi tekrar bir hamle yapıldı.
Bundan önceki tartıştığımız şey de İğneada'ydı. İğneada'yı düşünsene, ben oraya her sene, her bahar mutlaka giderim. Hayatımda görmedim en güzel canlıları, doğa, tabiatı falan orada görüyorum. Çok güzel bir kıyısı var. En son gittiğimde İğneada'yı görmeye İngiltere'den yabancılar gelmişti, fotoğrafçılar gelmişti. Sırf kara leylek fotoğrafları çekebilmek için. Böylesine inanılmaz longoz ormanları olan, ıstırancı dağları olan, içme suyu havzası olan, biliyorsun İstanbul'da oradan içme suyu geliyor. Bundan önceki en büyük aslında göz dikilen yer orası. Hem nükleer santral yapılmak istiyor, hem termik santral yapılmak istiyor. Şu anda en son planlarda değişikliklerle vize ve Silivri gündemde.
Evet.
Ve bunu da konuşmak için bir konuğumuz var.
Evet, Trakya Platformu Hukuk Kurulu'ndan Avukat Bülent Kaçar. Merhaba Bülent Bey, hattımızdasınız.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Biz çok kısaca bir toparlamaya çalıştık ama öncelikle sizden bir nasıl bu noktaya gelindi ve şu andaki durum nedir hukuki olarak? Çünkü davalarla bizzat ilgileniyorsunuz. Onunla ilgili bilgi isteyeceğiz.
Öncelikle bulunduğu bölgelerde, alanlarda yaşam savunusunda bulunan tüm dostlarımıza merhabalarımı, selamlarımı, Trakya'dan tüm yaşam savunucusu dostlara selamlarını iletmek istiyorum. Asıl olan yaşam mücadelesi. Biz de Trakya'da Trakya platformu olarak bunu vermeye çalışıyoruz. Ama Trakya olarak bir öz eleştiri vermeliyiz ki biz 2000'lerin başında çalışmaları başlayan Trakya Üniversitesi öncülüğünde Trakya Çevre Düzeni Planı'nın, Ergen Ağzos Çevre Düzeni Planı'nın 2004'te onaylanmasıyla yürürlüğe girmesinden sonra 3 yıl sonra bakanlığın kendi planını devreye koymasına karşı yeterli mücadele geliştiremedik. Yani çevre korumacı ve katılımcılık ilkesine uygun olarak üniversitenin hazırladığı kendi bölge planımıza sahip çıkmadık. Tabii bu konuda en fazla sorumluluğa da bu bölgenin seçilmişleri, atanmışları, yerel parlamentoları, belediyeleri bu konuda sorumlu. Eğer o çevre düzeni planına, ki Türkiye'de bir ilktir o, sahip çıkabilseydik, o planı savunsaydık, bugün başımıza bu termik santral belaları, Trakya'yı mahveden yatırımlar, projeler gündeme gelmeyecekti.
Ama zannedersem o günlerde, gerçi böyle bir plan olduğunda bir öngörü olması da gerekirdi. Ama belki de işlerin bu noktaya gireceğini kimse de pek kestiremedi, bu kadar kötü sonuçlar doğuracağını. Birazcık çevre ve doğa bilinci de zamanla gelişti. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
Evet. Buna Trakya bölgesi için katılamayacağım. Hı hı. Çünkü üniversite plan çalışmaları yaklaşık 4 yıl bir hazırlık sürecinde bu bilinç bölgede yayıldı. Çünkü bunun vizyon, misyon toplantıları, hazırlık toplantıları en geniş şekilde yapıldı. Aslında Trakya'daki belediyeler, ilgilenen meclisleri bu planın farkındaydı. Fakat bu bölgede de kapitalist anlayış, yatırımcı anlayış geliştikçe, yani sanayi gelecek, iş gelecek, aş gelecek mantığı, dediğim gibi en geniş düzeyde siyasal kesimlerde, bu bölgedeki toplumsal kesimlerde yer buldukça o korumacı düşünce hep geri plana itildi. Şimdi bakın, bakanlık planının çalışmaları 2007'de başladığında Trakya Platformu, dönemin Marmara Çevre Platformu adıyla hareket ediyordu. MARÇEP defalarca uyarı toplantıları yaptı illerde, ilçelerde. Sakın bu planı onaylamayın diye. Hem bakanlığa hem de o dönem 25 binlik planları onaylama yetkisi olan il genel meclisi ve il belediye meclislerine. Fakat şimdiki ana muhalefet partisinin yerel temsilcileri, seçilmişleri bu uyarıları dinlemediler. 25 binlik planları da onayladılar. 100 bini de bakanlık onayladı. Şimdi orayı geçelim. Bu bakanlık planı her tür itiraza, bilimsel hukuksal karşı duruşa rağmen 2009 yılında onaylanarak yürürlüğe girdi. Biz de buna karşı Trakya Platformu olarak itirazlarımızı en geniş şekilde yazılı bilimsel olarak yaptık. Tabii ki cevap vermediler. Geç cevap verdiler. O sırada davamızı açmıştık. Daha sonra 2010 yılında Danıştay 6. Daire 26 maddesini yürütmesini durdurdu bu ana plan davamızda.
Evet.
Bu 26 madde çok önemli vizyon, misyon ve plan kararlarına dönüktü. Şimdi bu mücadelenin ana dayanakları bu 26 maddelik yürütmeyi durdurma kararında. Çünkü orada Danıştay açıklıkla şunu söylüyor. Diyor ki bakanlığa, senin kendi yaptığın planda dahi Trakya bölgesinin ana fonksiyonu tarımsal faaliyetlerdir diyor. Evet. Trakya bölgesi çok özel ekolojik değerlere sahiptir diyor. Demin dinledim, İğneada'dan bahsedildi. Evet. Saros Körfezi var, Gala Gölü var, milli parklar var.
Yeraltı suları var.
Tabii yani verimli birin sınıf tarım arazilerimiz var, uçmak deremiz var, saymakla bitmez. Bu çerçevede Trakya çok özenle korunması gereken bir bölge. Şimdi Danıştay diyor ki Ergene Havzası zaten büyük bir kirlilikle, yani Ergene'nin kirliliğiyle karşı karşıya çok büyük çevre sorunlarına sahip. Çünkü buraya siz sanayiyi İstanbul'un desantralizasyonu çerçevesinde sanayiyle doldurmuşsunuz bu verimli alanlara. Şimdi bu çerçevede sen çok acayip plan kararları almışsın. Bu ana fonksiyonu bozar ve bu çerçevede kirliliği giderecek, oluşmasını engelleyecek hiçbir de plan hükmün yok diyor.
Evet.
Yani bu çerçevede Danıştay daha 2010 yılında diyor ki sanayi gelişimini planlarda sınırlandırmamışsın ve daha da Çorlu-Çerkezköy aksından daha da ileriye atmaya çalışıyorsun. Yani Trakya'nın bütününü sanayi gelişimine açık tutuyorsun, açıyorsun diyor. Yani plan politikaları bu iktidarın yanlış.
Öyle.
Bu çok açık. Çünkü 2010 26 maddelik yürütmeyi durdurma kararında 2013'te aldığımız Marmara Ereğlisi, Malkara, Şarköy yürütmeyi durdurma kararında, ki orada da 3 tane termik santral kurulmasını içeren plan değişikliği yaptılar. Bu yetmedi, 2015'te bir daha Marmara Ereğlisi'ne enerji üretim alanı plan değişikliği yaptılar. Şimdi 3. plan değişikliğiyle karşı karşıyayız.
Ve bu 3. plan değişikliğiyle de yeni 2 tane termik santral yapılacağını oradaki plan değişikliği raporundan anlamış oluyoruz değil mi?
Tabii plan değişikliğinde Vize ve Çerkezköy'e diyor ki Çerkezköy hem Silivri hem de Çerkezköy'ü kapsayan bir planlama alanı. Şimdi geriye dönük baktığımızda bizim bu plan 2013 plan değişikliği davamıza Çevre Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği'nin verdiği bir 2014 yanıtı var. Hı hı. Aslında 2 yıl sonrasına dair hedefler, planlamalar o günden yapıldığı belli. Bakın bu cevap bekçesinde diyor ki Ergene Havzası Çalışma Grubu oluşturulmuş bakanlıkça. Bu grup tarafından Tekirdağ ve Kırklareli il sınırları içerisinde kömür rezervlerinin bulunduğu bölgeler, parantez içinde yazmış, Saray, Pınarhisar, Vize, Çerkezköy, Malkara dahil enerji üretim alanlarının belirlenebilmesiyle ilgili toplantı ve arazi çalışmaları yapılmış diyor.
Evet.
Yani mesela şu an Saray ve Pınarhisar gündemde değil ama bakın diğer Vize, Çerkezköy, Malkara işte gündemde. Evet. Yani yakın, çok yakında Saray ve Pınarhisar projeleri de ortaya çıkabilir.
Çünkü orada bir enerji üretim bölgesi yapılmak isteniyor değil mi? Peki bundan sonra, biraz vaktimiz de daralıyor Bülent Bey. Bundan sonrası için ne yapacaksınız? Somut olarak ne planlıyorsunuz? Trakya Çevre Platformu, bunu da anlatıp bitirelim isterseniz.
Buyurun. Şimdi şöyle, dediğim gibi bu plan değişiklikleri hukuksuz. Halk sağlığına, kamu yararına, Trakya'nın özel ekolojik değerlerine çok açıkça aykırı. Biz şu an itirazlarımızı en geniş şekilde çok geniş bilimsel ve hukuksal 44 sayfalık gerekçelerle yaptık. Eminiz ki buna cevap verilmeyecek. Verilirse de kesinlikle inadım inat şeklinde verecek bakanlık. Geri adım atmayacağını düşünüyorum. Evet. Çünkü anlık sermaye hareketlerinin çıkarlarına dönük planlama değişiklikleri bunlar. Yani burada halkın geleceği, ülkenin geleceği, bölgenin geleceği planlanmıyor. Bu tamamen enerji üretim açığıyla da alakalı değil. Biliyorsunuz arz fazlası var. Bakanlık verileri böyle diyor. Bölgeye de böyle bir ihtiyaç yok. Şimdi bu durumda biz görünen o ki dördüncü davamızı açacağız.
Yeni bir yargı süreciyle karşılaşacağız. Tabii. Ve her şeyi sil baştan yeniden tekrarlamak zorunda kalınacak anlaşıldı.
Hayır, şimdi şöyle oluyor. Kötü olan o. Eğer yürütmeyi durdurma çıkmazsa bu projeler ilgili şirketlerce devreye sokulursa o bölgede halkımız ciddi sıkıntıya girer. Bugüne kadar Trakya platformu İğneada'da, Malkara, Marmaris'i, Şarköy'de birçok yerde bu projeleri kazma vurulmadan engelledi, durdurdu. Ama bu yeni gelişen yargı süreçleri, yeni gelişen mevzuattaki korunan alanlara dahi yönetmeliklerle dokunulması değişiklikleriyle bu süreç hızlandırılabilir. Peki. Endişemiz o ki, yani ÇED sürecine geçmeden planlama aşamasında biz bu plan değişikliğini yürütmesini durduralım. Bunun için uğraşıyoruz.
Peki biz çok de buradan gazeteci olarak elimizden geldiğince haberleşmeye ve bunları kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz. Bülent Bey çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için, bilgilendirdiğiniz için.
Biz teşekkür ediyoruz.
Çok sağ olun.
Herkese kolay gelsin.
Kolaylıklar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sağ ol. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
Şimdi bir minik bir müzik aramız olacak. Ondan sonra da Validebağ gönüllülerinden Sami Bey ile görüşeceğiz. Evet. Yeniden merhaba. Ekonomi Ekoloji programında Mehveş'le birlikte memleketin yoğun gündeminde satır aralarında neler kaçırıyoruz? Satır doğaya, aralarında ama hayati.
Hayati, çünkü geleceğimiz giden, geri dönüş olmayan zararlar, hep bunu da belirtirler. Bu mahkeme kararlarında vardır yani, geri dönüşü mümkün olmayan. Gerçekten bugün Validebağ konuşacağız dedik. Validebağ'da da yapılmak istenen, belediye meclisinin onayladığı o karar hakikaten eğer hayata geçerse Validebağ için geri dönüşü olmayan bir zarara yol açacak.
Evet, Validebağ gönüllüsü Sami Yılmaz Türk hattımızda. Son olarak yapılaşmada durum nedir? Çünkü orada devamlı bir nöbet var biliyorsunuz. Yani dönem dönem bu nöbetler yoğunlaşıyor. Geçen hafta tekrar böyle bir haber aldık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Validebağ'da yapılaşmanın önünü açtı. Daha önce bu engellenmişti. Ve birinci derece sit alanından bahsediyoruz. Şehrin çok ender bulunan yeşil alanlarından biri. Ve üstelik bütün mahalleli bir araya gelerek daha önce hatırlayacaksınız nöbetler tutuyor.
Cami yapımıyla ilgili bir cami şey vardı.
Küçük bir cami yapacağı söylendi. Sonra yanına bir sosyal tesis vesaire. Yani bir şekilde yapılaşmanın önü açılmaya çalışılıyor ki şu andaki şeyde 100 metrekareyi aşmayacak şekilde prefabrik yapılara izin vermek gibi bir durum var. Evet, hattımızda Sami Bey var. Validebağ'dan.
Hemen soralım.
Hoş geldiniz. Nedir
son durum?
Hoş bulduk, teşekkürler.
Validebağ'da neler oluyor Sami Bey? Biz bir özetlemeye çalıştık ama sizden dinleyelim.
Yani Validebağ korusu aslında bahsederken bir tarihinden bahsetmeden konuşmak mümkün değil. 1600'lü yıllardan bu yana kullanılan bir korudan bahsediyoruz. Burada Validebağ Korusu 354 dönüm Anadolu yakasında İstanbul'un Karacaahmet mezarlığından sonra en büyük yeşil alan. Afet anında, deprem anında 99'da insanlarımızın, hem sakinlerin sığındığı aynı zamanda bir yeşil alan. Afet toplanma alanı. Biliyorsunuz İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenmiş ve ilan edilmiş yeşil alanların, afet toplanma alanlarının yarısından fazlasında bugün AVM var. Burasını maalesef 1980'den bu yana bu koru doğa sit alanı olmasına rağmen 1980'den itibaren bakımsızlığa terk edilmiş durumda. Bu alanda 7000 küsur ağaç söz konusu, ağaç türü. Bunların arasında yaşı 400 yıla kadar varan anıtsal nitelikli ağaçlar söz konusu. Bu alan bu özellikleri nedeniyle içinde bulunan Adile Sultan Kasrı, Abdülaziz Av Köşkü, Güvercinlik Köşkü, Öğretmen Huzur Evi gibi yapıları nedeniyle ve bu ağaç zenginliği, bitki örtüsü zenginliği, aynı zamanda burada 126 çeşit 2000'den bu yana yapılmış gözlemlerle 126 adet kuş türü tespit edilmiştir. Göçmen kuş bunların bir kısmı. Ama bir kısmı da burayı kullanan, buranın yerleşik canlısı kuşu.
Size bir ekleme yapmak istiyorum. Yani öyle bir yerden bahsediyorsunuz ki sanki şehrin merkezinde değil de çok uzaklarda bir ormanlık
bir
alan, bir bağımsız bir orman alan gibi. Burası yani görmeyenler için hatırlatalım. Yani Üsküdar'a belediyesine bağlı şehirleşmenin en yoğun olduğu yerde son kalan yeşil alan. Yani bu kadar insanların bu kadar çırpınmalarının, bizim buraya taşımamızın, sizi bağlamamız, sizin oradaki yerel mücadelelerinizin, herkesin tek hedefi ya son nefes alacağımız yer ve bunu bakın ne kadar saydınız tek tek. Yani kuş türü, bitki türü, inanılmaz bir orada şey var. Çok betonlaşmaya ihtiyacımız varmış gibi yeni kararlarla orayı betonlaşmanın önünü açıyoruz.
Evet. Yani hemen bitişinde belirttiğiniz taş yapının yapmış olduğu bir santimetre kare yeşil alan toprak bırakmacasına yapılan bir inşaat söz konusu. Onlarca blok inşaat konut yapılıyor ve çok yüksek rakamlardan satıldığını biliyoruz. Reklamlarında, satış reklamlarında spor yapan insanlar Validebağ Korusu'nu görselinde kullanıyor. Reklamında Validebağ Korusu'nda konuşuyor insanlar. Yani işte burayı size satıyoruz derken aslında Validebağ Korusu'nu satıyor. Yine bugün karşısında şey vardı. Havacıların lojmanı vardı. O da TOKİ tarafından alındı. Bugün planı henüz bilmiyoruz ama planı yapıldığını öğreniyoruz. Ve buranın da aynı şekilde bir yoğunluklu bir inşaata verileceğini tahmin ediyoruz. Tüm yapılar burayı, yoğun yapılar burayı yeşil alanlar kullanıyor.
Peki yani reklamlarla tanıtımlarında. Yapılaşmaya açma kararı da ne var? Önce bir de tescilli bina restorasyonu diye bir şey ortaya atıldı. Yani hali hazırda korunun içinde siz de saydığınız çeşitli hem tarihi değerde hem daha yakın dönemde yapılmış binalar var. Ama bunun üzerine başka bir takım yapılaşmalar da yapılmak isteniyor ve Üsküdar Belediyesi'nce bu onaylandı değil mi? Bununla ilgili ne diyeceksiniz?
Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinden 13 Aralık'ta bir karar geçti.
bu karara göre açılışta belirttiniz, 100 metrekareyi geçmeyecek yapı, bir katlı yapılar yapılabileceğine ilişkin bir karar. Bu karar da tabii muğlak. Yani 100 metrekare tamamında, toplam 100 metrekare demiyor. Bu da bir aslında kelime oyunu. Maalesef son yıllarda çok kullanılan bir yöntem oldu. Doğal olarak kentimiz imar hukukunda yapılabilecek tanımlanır. Yapılmayacak, edilmeyecek denmez. Burada da 100 metrekare yapılabilir diye bir ifade kullanılıyor. Şimdi 100 metrenin sınırı yok. Kaç tane 100 metre? Şimdi, Büyükşehir Belediyesi'ne itiraz eden meclis üyeleri buna ilişkin tutanaklara bir kayıt geçirdi. Toplamda 100 metrekare değil mi diye. Evet dediler. Ama meclis kararı, plan notları çok farklı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin burayı ihale ettiğini, İstanbul'daki tüm yeşil alanlar yapılması, parkların yapılması, düzenlenmesi için bir ihale söz konusu. Bu Valide Bağ Korusu buna dahil değildi. 2015 yılı Ağustos ayında ihale kapsamına Valide Bağ Korusu da dahil edilmiş. Ve şu ifade geçiyor. Şehir parkı. Şimdi Valide Bağ Korusu gibi 400 yıllık doğal sit alanı olan bir alan, içinde Abdülaziz Av Köşkü, Adile Sultan Kasrı gibi kültür varlıklarının, tarihi ve kültür varlıklarının olduğu, tarihe mal olmuş, işte demin bahsettiğim yüzlerce ağacın, anıtsal ağacın olduğu bir alana park diye ihale ediyor. Ve veriyor, bir firmaya veriyor. Düzenlenmesi için, kentsel tasarım yapılması için.
Burada sizi, lafınızı kesmek zorundayım. Kusura bakmayın çünkü çok az vaktimiz kaldı. Son olarak dinleyicilerimize de vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Yani duruma dair bunu biraz açıkladık ama imza kampanyasıdır. Onun dışına yapılabilecek başka bir eylem öneriyor musunuz? Sahip çıkmak için İstanbulluların
Validebağ gönüllülerin planı nedir şu anda?
Şimdi Validebağ gönüllüleri bu alanı yaklaşık 86-96'dan bu yana koruma için mücadele veriyor. Bu mücadelesini en gencinden en yaşlısına kadar bu koruyu korumak için her türlü direnişi gösterecek. Hukuki süreç devam ediyor. Bu meclis kararına da yürürlüğe girdiği andan itibaren dava açma için hazırlık yapıyor. Bunun dışında biliyorsunuz ki yargı kararları artık ülkemizde uygulanmıyor. Yargı siyasetin baskısı altında. Böylesine koşullarda sağlıklı bir karar almak ve yaşama geçirmek mümkün olmuyor. Bu nedenle halk daha önce olduğu gibi fiziki olarak bu şeye, hukuk dışı alana müdahaleye direniş gösterecek. Daha önce bunu yaptı. Bugün de hukuk dışı bir müdahale olması durumunda, bu alana ilişkin bir inşaat girişimi olması durumunda tek tek insanlar o şeyin önünde, hukuk dışı müdahalenin önünde duracaklar ve engellemeye çalışacaklar.
Çok teşekkür ediyoruz Sami Bey. Size başarılar diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ne kadar mümkün olabilecekse. Evet. Programımızın sonuna geldik.
Dediğim gibi yani insanlara, buradan o dinleyicilerimize sadece şunu söyleyelim. Son konumuzla ilgili, Validebağ'la ilgili. Yani Validebağ bence görmeyenler mutlaka bir gitsinler, görsünler. Kendi kararlarına kendileri versinler. Yeni bir yapılaşmaya ihtiyacımız var mı yok mu? Biz her hafta yoğun gündemin arasında böyle kaybolacak çevre meselelerine el atmaya devam ediyoruz. Haftaya yeni konumuz ve konuklarımız olacak. Şimdilik bizden bu kadar. Haftaya görüşünceye
kadar. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.